Ayrım 21, Altın Aslan, Wilbur Smith, sayfa 212. Hal iki el silah sesi duydu ve kulağının bir milim yanından geçip duvara çarpan merminin vınlamasını hissetti. Sonra bir sevinç nidası daha geldi. Hal birdenbire düşmeye başladı, sallandı ve duvara çarptı. Kahrolası ipi kestiler. Duvardan aşağı kaydığını hissetti. Daniel'ın ipi tek başına tutamayacağını biliyordu. Sonra bir sarsılma eşliğinde aniden durdu.
''Merak etmeyin kaptan'' diye seslendi Daniel. ''Sizi tutuyoruz, acele etmeyin.''
''Hal öyle bir edeceğim ki'' diye düşündü ve merdiven çıkar gibi doğal hareketlerle yukarı doğru hızla tırmanmaya başladı. Altındaki sokaktan da insan ve silah sesleri gelmeye başlamıştı. Fakat Hal çatıya ulaştı.
''İyi iş çıkardın Danny'' dedi. ''Çok iyi iş çıkardın.''
''Henüz tamamen kotarmış değiliz kaptan'' dedi koca Daniel.
''Hal sırıttı. Gemiye giderim o halde.'' Sonra saklanmaya yeltenmeden koşmaya başladılar. Konsolos Gray, Ummanlı Arap askerlerden oluşan şehir garnizonunu ayağa kaldırmadan Delft'e dönmeye mecburlardı. Batıya, deniz tarafına doğru çatılardan uçarak, aralıklardan atlayarak koştular. Peşlerine düşenlerin sesi gitgide zayıflıyordu. Sonunda limanın karşısındaki sokaktan iki sokak geride izlerini kaybettirdiklerinden emin olduklarında ay ışığıyla aydınlanmış bir geçide çıkan merdivenlere indiler. Alt basamağa geldiklerinde iki büklüm halde soluklandılar. Sonra tekrar koştular. Limana varınca büyük sandalın beklediği merdivene doğru loş ışıkta üzeri beyaz köpüklerle dolu deniz sol taraflarında kalacak şekilde koşmaya devam ettiler. Fakat bu aynı zamanda limanı koruyan ve komutanını Konsolos Gray'in yönlendirdiği garnizonun seferber olduğu kaleye doğru koştukları anlamına geliyordu. Kalenin beyaz duvarlarıyla aralarında bir gomina mesafe kaldığında büyük demir kapı gıcırdayarak açıldı ve Ummanlı askerlerden oluşan bir birlik silahlarını sallayarak kapıdan dışarı boşaldı. Subayları Hal'ı gördü. İçlerinden bazıları durup geceye alevler kusarak ateş ettiler. Hal mermilerin karanlığı yararak geçtiğini duyuyordu. Başını eğip daha hızlı koşmaya başladı.
''Devam edin'' diye seslendi Hal. ''Durmayın.''
Kalenin kapılarından fışkıran beyaz kisveli asker güruhuna doğru koştular. Sağ elinde Neptün kılıcı, sol elinde filin tasıyla ''Tanrı ve Kral'' diye gürledi Hal. ''Tanrı ve Kral!'' Demirledikleri yerin yanındaki basamaklardan koşarak gelen bir düzine mürettebatın sesi duyuldu. Mürettebat şaşkına dönen garnizon askerlerine ateş açtı. Bu ani müdahale Arapları kargaşaya sürükledi. Ayakta kalanlar beklenmedik tehditle yüzleşmek için savunmaya geçtiler.
''Tanrı, Kral ve Golden Boh için'' diye gürledi koca Daniel, taarruza önderlik ederek.
Kamasını savurup bir adamın boynunu omuzlarından ayırdı. Boh'un diğer adamları da askerleri hiddetle kılıçtan geçirerek mücadeleye katıldı.
''Boh için'' diye haykırdı Hal kılıcını bir askerin suratına saplayarak.
Adam yere düşünce etrafına bakındı. Beklenmeyen hamlenin verdiği avantajı yitirmişlerdi. Askerlerin sayısı onların aleyhineydi.
''Misafirliğimiz fazla uzun sürdü çocuklar'' diye bağırdı Hal. ''Üstad Daniel, adamları sandallara alın.''
Canları için mücadele eden adamların homurtuları ve feryatları, kılıç sesleri gece vakti Zanzibar'ı doldurmuştu. Hal kendini bildi bileli tanıdığı bir denizcinin boğazının kesilerek öldürüldüğünü ve bir diğerinin dipçiklenerek yere yığıldığını, kafasının tüfek kabzasıyla ezildiğini gördü. Hal Stanley'nin bir Arap'ın kolunu kestiğine, Aboli'nin bir okul çocuğunun üçe kadar sayacağı zaman zarfında bir o kadar adamı hakladığına şahit oldu. Gel gelelim kalenin kapılarından başka Araplar akın etmeye devam ediyordu.
''Sandallara!'' diye bağırdı Hal patırtıyı bastırarak koşmaya başladılar.
Hal ikinci sandala çıkarken Ummanlı subayın ateş emri verdiğini duydu. Sonra kulakları sağır eden bir yaylım ateşi açıldı ve Hal'ın yanındakilerden biri yüzüstü suya düştü.
''Bizi Delft'e götürün baylar!'' diye bağırdı Hal.
Tüfeklerden ve tabancalardan çıkan mermiler vızır vızır üzerlerine yağarken sırtı dik ve başı yukarıdaydı. Arayı açıp Delft'e çıktıklarında düşman ateşi daha düzensiz ve vahşi bir hal almıştı.
''Gemiyi çıkarın Bay Trump'' dedi Hal, iskele tarafındaki lumbardan yukarı tırmanırken. ''Kanala yönelim mümkünse, ilk fırsatta pupa yerken gideceğiz.''
Kanala yöneliyoruz efendim diye karşılık verdi Trump dümen yekesini iterek. Yelken sert gece rüzgarıyla dolarken kalenin duvarlarından gelen silah sesleriyle yarışacak bir gürültüyle gıcırdadı. Gemiyi en iyi siz biliyorsunuz Bay Trump. Uygun gördüğünüz şekilde yol alın. Fakat elinizi çabuk tutun. Üzerimize silahlar çevrilmişken fazla oyalanmayalım.
Trump haykırarak bir dizi komut verdi. Yelkenleri gecenin karanlığında bembeyaz parıldayan Delft, safkan bir yarış atı gibi fırlayarak yola koyuldu. Delft uçarak ilerliyordu. Kale duvarlarındaki topçular hedeflerini ve eğimi sürekli değiştirirken Delft menzilden çıkmış, rüzgar altı gitmek üzere provasını güneye çevirmişti.
''İyi iş çıkardınız Bay Trump'' dedi Hal, Zanzibar adasını geride bırakırlarken. ''Şimdi mümkünse bizi Buh'a götürün.''
Tanrı'nın gazabını andıran fırtına kuzeydoğudan Hindistan ve Himalayalardan geldi. Mizana direğinin üzerindeki genç Sam Ovdi fırtınanın geldiğini ilk gören kişiydi. Aşağıya kıç güvertesine doğru seslenerek Bohun kıçından yaklaşık 3 fersa ileride gökyüzünün değiştiğini haber verdi. Büyük bulut tabakası gökyüzünü kararttı. Hal teleskobunu uğursuz bulut kümesinden okyanusa çevirdiğinde sular kudurmaya başlamıştı bir de. Beyaz köpükler dümen suyuyla yarış halindeydi.
''Daha fazla hızlanmayalım Bay Tyler'' diye seslendi Hal. Sonra Trump'a döndü. ''Yelkenleri erken küçültmek daha iyidir öyle değil mi Bay Trump?''
Hollandalı bu eski denizcilik deyimini duyunca gülümsedi.
''Çok geç küçültürseniz bu yaptığınız son şey olur kaptan.'' diyerek ona katıldığını belirtti.
''Fazla yelken vermeyelim Bay Tyler.'' dedi Hal. ''Provayı döndürün. Gerçek bir centilmen olduğumuzu gösterelim.''
Bay Tyler komutu verdi. Adamlar çarmıklara tırmanıp serenler boyunca ilerleyerek yelkenleri camadanla küçülttüler. Bu arada dümenci yaklaşan fırtınaya göğüs gelebilsin diye bohu döndürmek için dümen yekesine abandı. Hal büyük bulut kümesine ve gökyüzünden geçen yağmura bakmak için küpeşteye döndü. Bohun ardı sıra takip eden John Lovell idaresindeki Delft'in yelkenlerini küçülttüğünü ve rüzgar yönüne döndüğünü görünce içi rahatladı.
Hal tekrar gemisine döndü. ''Bay Stanley, ambar kapaklarını kapayın. Üstad Daniel tüm topların iyice bağlandığından emin olalım.''
İhtiyaçları olan son şey kulverinlerden birinin rampada yuvarlanarak birilerine çarpması ya da geminin gövdesinde bir delik açmasıydı.
''Geliyor arkadaşlar!'' diye bağırdı Hal ve görünüşe bakılırsa epey dişli.
Hal gemiye şöyle bir baktı. Eğitimsiz bir göz için kargaşa temsili olan bu manzara bir denizci için güzeldi. Mürettebat işine dört elle sarılıyordu. İster Amadou'da üyesi, ister Güney Hollandalı, ister Devonshire'lı olsun, bütün herkes geminin ihtiyaçlarına göre hareket ediyor, önlerindeki sınavı atlatmak için çabalıyordu.
''Kaptan, sizce bu hüküm günü mü?'' diye sordu Robert Moon. ''Aşağıdaki şeyler yüzünden yargılanacak mıyız?''
Ana güverteyi işaret etti ama Hal onun güvertenin altındaki ambarda yer alan sahte kemiklerden, haç parçalarından, deri artıklarından ve çeşitli kaselerden oluşan sahte emanetleri kastettiğini biliyordu.
''Yargılanacaksak Bay Moon, ambarımızdaki yükle değil, kalbimizdeki niyetle davranışlarımızla yargılanacağız.''
Moon kaşlarını çattı.
''Siz öyle diyorsanız kaptan.''
''Biz gerçek kutsal kaseyi kafirlerin elinden kurtarmadık mı Bay Moon? Yükümü sadece bizi hedefe götüren araç hepsi bu.''
Delft'in tuhaf yükünü Golden Buh'a getirmek zorunda kalmak Hal'ın hiç hoşuna gitmemişti ve ambarında olduğunu bildiğinden beri aslında içi rahat değildi. Fakat ihtiyacı olan son şey ilahi yargıdan korkan mürettebat üyeleriydi. Denizcilerin sahte kutsal emanet satışıyla kazanç sağlamaya çalışarak lanetlendiklerini düşünmeden de yeterince batıl inançları vardı. Hal tüm dikkatini hızla kendilerine yaklaşmakta olan fırtınaya verdi.
''Pekala Bay Moon, sizin yapacak başka işiniz yok mu?'' diye sordu.
Adam özür dileyerek sandalların sıkıca bağlı olup olmadıklarını kontrol etmeye gitti. Mürettebatın aşağı inip katran kaplı bez ceketlerini giymeye vakti yoktu ama bu kimsenin umurunda değildi. Çünkü bu hızla bir fırtınanın gemi katili olabileceğini biliyorlardı. Bulut kümesi tehditkar bir biçimde bulanıklaşmıştı. Önlerinde bir heyelan gibi yuvarlanarak gökyüzüne yayılıyordu.
Mümkünse acele edin Bay Tyler. Hal midesinin sıkıştığını hissediyordu. Aylaklık etmek yok, fazla zamanımız kalmadı.
Hal dönüp yeniden gökyüzüne baktı ve hazırım diyerek fırtınaya meydan okudu.
Sonra bakışlarını ana direğin tepesine çevirdi. Aşağı in Ovdi diye bağırdı. Denizci hala çanaklıktaydı. Kalın kafalı ahmak. Orası savaş sırasında en güvenli yerdi fakat böyle bir fırtınada intihar etmek demekti.
Fırtına onu alıp götürecek dedi Aboli yukarı bir bakış atarak.
Rüzgar şimdi halın yüzünde esiyordu. Bu arada Ned Tyler fırtınanın dişleriyle yüzleşmek üzere provayı çevirdi.
Sıkı tutunun diye haykırdı hal.
Meydan okuyan bir ifadeyle dikleşti ve Varda Vela'ya tutundu. Rüzgar Golden Bow'u sarıp sarmalarken iğne gibi batan yağmur gemiyi kamçılamaya başladı. Güverteyi kaplayan deniz suyu adamları süpürüp geminin yalpalamasına sebep oldu. Adamlar yaşama tutunurcasına çarmıklara yapıştı.
Aboli ne de yardım et diye bağırdı hal.
Aboli güçlükle dümene çıkıp tüm gücünü dümen yekesine verdi. Sarsılarak sağa yatan Bohun sefiyesi ancak o zaman kendine geldi.
Güvertede kayan adamlar tutunacak bir şey bulamayınca Varda Vela'ya çarpıyorlardı. Hal bir an suların altında kaldı. Sonra kurşun gibi ağır gemi omurgası gemiyi yeniden düzleştirdi. O sırada hal fırtınanın sesini bastıran korkunç bir feryat duydu.
Avdi mancınıktan çıkan bir top gibi çanaklıktan fırladı, denizin yüzeyine çarptı. Kudurmuş dalgalar onu hiç var olmamış gibi anında yutuverdi.
Hal o ana dek güverteden gelen herhangi bir gürültü işitmemişti. Bu da kulverinlerin hala sağlam bir şekilde bağlı olduğunu ve buhun kaburgasının dayandığını gösteriyordu. Fakat çok geçmeden tulumbaların ritmik gıcırtısını duydu. Mürettebat aşağıda sintineleri kaplayan deniz suyunu boşaltmaya uğraşıyordu. Sonra kuzeyden kopan dev duvarları andıran dalgalar geldi. Ne kadar iyi hazırlanmış olurlarsa olsunlar, gemiye çarptıklarında direklerden birini yitirmemek ya da serenlerden birinin ince bir dal parçası gibi kırılıvermemesi büyük şans olurdu.
''Baba bize yardım et'' dedi hal. Cennetteki yüce tanrıya yakarır gibi babasına sesleniyordu. Gözlerini kırpıştırarak tuzlu deniz suyundan kurtulmaya çalıştı. Bir sonraki dalga ana direk kadar büyüktü. Dalganın tepesi kendi içinde kıvrılıp beyaz köpükler halinde yuvarlanarak kırıldı. Böyle bir şeyi hiç deneyimlememiş olan Amadoda üyeleri dehşet içinde kendilerinden geçmiş titreyerek orman tanrılarına dua ediyordu.
''Buh bununla baş edebilir.'' diyerek mürettebatı rahatlatmaya çalıştı hal. ''Bundan daha beterlerini gördü, bunu da alt edebilir.''
Fakat etraf yeniden karardı ve sudan duvar üzerlerine çullandı. Hal çarpma etkisine hazırlandı. Bu dalga adeta üzerlerine yıkılmıştı. Karanlığın içinde vahşi suların girdabında tanıdığı ve sevdiği bir sesin kendisine seslendiğini duydu.
''Sıkı tutun sevgilim, sana ihtiyacımız var. Hem benim hem de bebeğimizin sana ihtiyacı var. Lütfen bizi bırakma.''
Hal ona karşılık verdi. ''Hayatta kalacağım. Bekle beni Judith aşkım, bekle beni.''
Sonraki 12 saat boyunca fırtına öfke kusmaya devam etti. Nihayet dindiğinde Golden Bow hırpalanmış ama hala yüzer durumdaydı. Tek kayıpları Sam Ovdi'ydi. Adamlar sersemlemiş haldeydiler ama hayatta oldukları için Tanrı'ya ve hala minnet duyuyorlardı.
Sadece halın morali bozuktu. Fırtına iki gemilik küçük filosunu Zanzibar'dan uzaklara güneye savurmuştu ve her bir mil onu Judith'ten uzaklaştırıyordu.
''Rüzgar azaldı Guntvane'' diyerek onu neşelendirmeye çalıştı Aboli. ''Tekrar kuzeye doğru yol alabiliriz.''
Tam Judith satılmadan önce diyecekken kendine hakim olup sustu.
''Pazar günü gelmeden muhakkak Zanzibar'a ulaşacağız.'' diye düzeltti.
''Zanzibar'ın yakınlarında olacağımıza şüphem yok.'' diye karşılık verdi hal. ''Ama Zanzibar'da olabilir miyiz? Jahan ve adamları bizi bekleyecek. Her liman ve gümrük noktasının, her bir pazar satıcısının, her bir hamalın, bütün halkın gözü benim ya da Judith Nazet'i kurtarma şüphesi taşıyan herkesin üzerinde olacak.
Ama siz onu kurtarmak istemiyorsunuz ki dedi Trump gayet sıradan biçimde.
Onu kurtarmak istemiyorum derken ne demek istiyorsunuz?
Elbette onu kurtarmak istiyorum hem de çok diye çıkıştı.
Hayır efendim siz onu satın almak istiyorsunuz. Kimse zarar görmeden onu alıp götürebilirsiniz. Sizin malınız olur gerçi diye ekledi kendine ısırtışıyla. Söylememde sakınca yoksa o kadın kimsenin malı olamaz.
Onu satın almak mı diye tekrarladı hal düşünceli bir ifadeyle.
Evet evet ne demek istediğinizi anladım. Bu iyi bir fikir Bay Trump. Fakat ilk başta söylediğim hala geçerli. Aranıyoruz. En azından ben ve Aboli. Judith için yapılacak açık arttırmaya nasıl katılabiliriz ki? Ağzımızı açtığımız anda bizi de yakalayıp köle olarak satışa çıkarırlar.
Peki ya ağzını açan siz olmazsanız? Mesela Zanzibar'da tanınan, mal varlığı tartışılmaz biri onu alırsa?
Hal bu sözleri anlamaya çalışarak Trump'a baktı.
Bu adamın kim olabileceğini biliyormuş gibi konuşuyorsunuz.
Evet birini tanıyorum ve onun bulunduğu yerden çok uzak değiliz. En fazla 2 günlük yol. Fakat sizi uyarmalıyım. Benim dolandırıcı olduğumu düşünüyorsanız bu adam çok daha kötüsü. O bir korsan. Kazanç elde edeceğini bilse köle pazarında öz annesini bile satabilir. Onu kızdırırsanız hiç düşünmeden boğazınızı oracıkta kesiverir.
Hal Trump'ın ikazlarını değerlendirirken bir sessizlik oldu. Sonra nihayet konuştu.
O halde şunu sorayım. Sizin adamla bir anlaşma yaparsak ve ben kendi payıma düşen şartları yerine getirirsem o da aynısını yapar mı?
Siz sözünüzün eri olursanız evet o zaman o da aynısını yapar. Fakat kendisine ihanet ettiğinizi düşünürse kafanızı köpek balıklarının ağzına kendiniz sokmayı tercih edebilirsiniz.
O halde Bay Trump sözümü tutmak için elimden geleni yapacağım. Rica etsem bana bu kişinin nerede olduğunu söyleyebilir misiniz?
21. Ayrımın sonu. Sayfa 220.